Ayrım 2.
Yine ömrüne bereket, annemin tek kızı olduğum için annem hasta falan olup ölmeyeyim diye kılık kıyafet işimi pek sıkı tutardı. Lahana gibi giydirilmeden evden dışarı adım atabildiğimi ben şahsen pek hatırlamıyorum. Trenler kara, mevsimlerden kış. Pek zorluk çekerdim kaloriferlerin feryat edildiği vagonlarda. Seyahat deyince iliğimin kemiğimin ısınma hissi bu yüzdendir. Yaz ortasında hiç çekilmiyor bu duygu, his bile olsa. Siz Hisli Duygular diye bir film duymadınız mı? Çok ayıp. Emmanuel bilmem kaç Hisli Duygular çeviri adıyla oynamıştı sinemalarda. Konudan konuya zıplamak gibi olmasın ama sanırım bu kitabın son konuk yazarlarından biri ben olacağım. Yazımı çöl sıcakları tabir edilen sıcakların tüm Akdeniz'i sardığı bir Temmuz günü yazmaktayım. Son bu kitap olmak üzere bu yıl konuk olmadığım proje kalmadı zaten. Güle Güle filminden başladım. Selmi Andak tribüte, Bülent Ortaçgil tribüte, Kahpe Bizans soundtrack, Güle Güle soundtrack albümleri derken kendi albümümü 2000 Eylül'ü olarak hedeflemekteyim. Siz bu satırları 2000 bilmem kaçta okuduğunuzda çoktan kararınızı vermiş olacaksınız albüm hakkında. Bakın görün işte araya reklam bile aldık, laf bir türlü yola düşmüyor. Çocukluk dedik, sıcak dedik. Kara trenin vagonunda klostrofobik oturuyorduk en son. E hadi tren Arifiye, Sapanca ve son durağı olan Adapazarı'na gelsin ve içinden inelim artık. Heyecan içinde babaannemlere gidelim. Niye heyecanlanıyoruz? Çünkü babaannem boşnak olduğundan börekleri fırına çoktan koymuştur. Ben kıtır kıtır şeyleri çiğnemeyi sevdiğimden gergin ruh hali, böreğin köşe nahiyesinin bana ayrılmış olduğunu tahmin etmekteyim. Yanında ayran da vardı şimdi. Allah! Baba, faytonla gidelim yine ne olur, hiç olmazsa etrafa bakına bakına gideriz. Fayton, Kurtuluş Mahallesi, uzun sokak, No 40'ın önünde duruyor. Ben bir yandan babaannem ve halamla kucaklaşmakta, bir yandan da burnumu köpekler gibi havaya dikmekteyim. Zira mis gibi kıymalı börek kokuyor içerisi. İşte o müthiş an geldi. Elimle boyadığım kendi imalatım bayram tebriği kartımı özel ulak olarak kendim getirdiğimden bir elimle böreği tutup öbür elimle de kendisine bu hediyeyi takdim ediyorum. Babaannem pek seviniyor. Asıl sevinç bende. Böreğin tüm köşelerini bitirdim. Ben bir deve enkarnesi miyim neyim? Deve çöllerde yemek bulamam diye hörgücüne depo edermiş fazlasını. Bir de söz konusu olan hamur. Buradan da dilerseniz deve ile hamur ilişkisine geçebiliyoruz. Uyku vakti geldi diye fısıldaşıyorlar. Zira biraz erken kalktıydık. Pek de severim kalabalık bir odada mırıl mırıl konuşulurken sedirin üzerinde uykuya geçmeyi. Sesler azalıyor. Ben gidiyorum. Sanırım gittim. Rüyamda yolculuğumuzu başa sarıyorum. Annem kargalar kahvaltılarını etmeden sabahın kör kandilinde beni uyandırıyor, kat kat giydiriyor. Bunu söylemiştim sanırım. Nedenli travmatik bir konu olduğunu altı iyice çizildi mi? Trene biniyoruz. Sonrası mı? Vallahi yazımın sonu, anlattım ya veya korkmayın tekrar anlatacak değilim diye bitiyor. Buna rağmen çok yaratıcı olmasa da Tanrı gittiğiniz her yolu açık etsin diye bitirmeyi yeğlerim ben. Romanya, Çetin Altan. Çetin Altan. Çetin Altan 1927'de İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir de avukatlığı vardır. Kendisinin yüzlerce mahkemesi dışında hiç kullanmadığı bir avukatlık. İlk kitabı Üçüncü Mevki 1946 yılında yayınlandı. Altan'ın yarım yüzyıllık yazı yaşamındaki çalışmaları yazı dünyasının tüm alanlarını kaplar. Hayatı yazılarıyla, yazıları hayatıyla geçmiş bir imza Çetin Altan. Yazdıklarından ötürü ilk tutuklandığında 26 yaşındaydı. Son davası açıldığında ise 70. Arada 300'ü aşkın mahkeme, hapislikler, işsizlik, 44 kitap, 35 bin köşe yazısı. Altan'ın romanları Büyük Gözaltı, 1973 Orhan Kemal Roman Ödülü, Bir Avuç Gökyüzü, Viski, Küçük Bahçe, tiyatroda sahnelenmiş eserleri Çemberler, Mor Defter, Suçlular, Dilekçi, Tahterevalli, Bey Baba, Yedinci Köpek, Islıkçı, Telefon Kimin İçin Çalıyor? Bu bölüm Çetin Altan'ın Dönem Yayın Evi tarafından 1965 yılında yayınlanan Bir Uçtan Bir Uca isimli eserinden kendisinin de onayıyla alınmıştır. Galata rıhtımında beyaz, koskocaman bir yolcu gemisi. Geminin kıçında okullardaki abdesthane kapılarının arkasından kibrit kutularının üstüne kadar her yerde şüpheli gözlerle sabit bir fikir halinde gölgesinin izini aradığımız orak çekiçli Sovyet bayrağı. Ve bu gemiye biniyorum. Ve gideceğim yer bir sosyalist ülke, Romanya. Rüyamda görsem hayra yormayacağım şeyler. Böylesine bir özgürlük geldi mi Türkiye'ye? Yoksa bir kötü oyundur da bu, şimdi birisi sokulup biraz gelir misiniz diye elini omzuma koyum verecek. Ağzımda enayi bir tebessüm, vapurun asma merdivenlerini çıkıyorum. Rıhtımda boy boy üç çocuğum ve hanım el sallıyorlar. Gümrük memurları, resmiler, siviller, onlar da sallıyorlar ellerini. Vapur düdük çalıyor. Merdiveni kaldırdılar, palamarları çözüyorlar, gemi burnumu açmaya başladı. Gitgide uzaklaşan rıhtım, uzaklaşan rıhtımda küçülen kalkık elli gölgeler ve gölgelerin en miniği Zeynep. Boğazın sularını Karadeniz'e doğru yarıyoruz. Vapurun içi konforlu, ışıklı, yumuşak, püfür püfür. Salondan güvertelere, güvertelerden salona rahat rahat dolaşan çeşit çeşit milletlerden turistler. Amerikalılar, İtalyanlar, Almanlar. Bir Rus gemisine binmek hiç de önemli bir şey değilmiş gibi halleri var. Herhalde memleketlerinde hela kapılarının arkasıyla kibrit kutularının üzerinde, karikatürlerin çizgi kıvrımlarıyla resimlerin fırça darbelerinde şüpheli şüpheli orak çekiç izi aramaya pek o kadar meraklı değil kimse. Onun için tuhaf gelmiyor onlara bu. Ben ise komünistlerin insana benzemeyen yönlerini yakalamak için dikkatle gemideki Rus personeline bakıyorum. Barda verdiği iki içki arası kitabına eğilen kız mutlaka bir ajan olmalı. Konuşulanları gizlice teybe alıyor mu acaba? Ya şu genç kamarot? Mutlaka kamarot kılığına bürünmüş bir albaydır. Bize böyle öğrettiler yıllarca. Rus dedin mi, komünist dedin mi, o büründüğü kılığın dışında bir şeydir, gizli dinleme araçları, kimsenin aklının almadığı korkunç silahları, çeşit çeşit tuzakları, çeşit çeşit hileleri vardır. Nasıl da içimize işlemiş bu telkinler. Rus vapurunun içinde dolaştıkça her yanıma kuşkuyla bakıyorum. Acaba şimdi beni kimler gözetliyor, acaba esrarengiz objektifler, mikrofonlar nerelerde? Oysa hiç de öyle şeytanlı bir gemiye benzemiyor gemi. Her şey lüks, hem de fazla lüks. Kaptanından miçosuna kadar mürettebat çok nazik, hem de çok nazik. İçki ve yemek servisini kadınlar kızlar yapıyor. Yüzlerinde hep bir gülüş, bir sükunet, bir rahatlık. Bir tanesiyle azıcık ahbaplık ettik. Sosyalist doktrini o kadar iyi bileni bizde herhangi bir kaza yaratmazlarsa pekala allame sayabilirler. Komünist devreye ne zaman geçeceksiniz dedim. Planlara göre 20 yıl sonra dedi. Komünist devrede herkes gönlü çektiği kadar çalışıp istediği dilediği kadar alacakmış. Şimdi gerektiği kadar çalışıyor, çalıştığı kadar alıyormuş. Arada sırada elimde olmadan etrafıma bakıyorum. Bir gören bir duyan olur da bana bir kötülüğü dokunur mu diye. Tabii biz özgür bir demokrasiyiz ama yine de belli olmuyor. İktisadi konular ve doktrinler pek giremiyor bizim demokrasiye. Sabahleyin daha iyi gezdim gemiyi. Üst güvertede yüzme havuzu, küçük halkalarla sopalara nişan alıp takma oyunu ve Çaykovski müziği. Karadeniz pırıl pırıl. Ta uzaklarda belli belirsiz bir kıyı uzanıyor. Gemi yara yara gidiyor suları. Varna. Köstence'ye gelirken birkaç saatliğine Varna'ya uğradım. Yanımda pek mutekit genç bir aile vardı. Karı koca ikisi de beş vakit namazlarındaydı. Varna limanı klasik limanların küçük bir örneğiydi. Doklar, vinçler, antrepolar, işçiler, raylar ve dizi dizi şilepler. Rıhtıma çıkar çıkmaz hanım limanın fabrikamsı havasını görünce ürktü. Öyle lüks yolcu salonları, dizi dizi otomobiller falan yoktu. Lokomobillerin üzerinde işçiler gidip geliyor, kenarda orta giyimli insanlar duruyordu. Hanım, ah iki gözüm, Allah'ım nerede bizim İstanbul'umuz, ah yaradana kurban olduğum İstanbul'umuz diye bir iki dövündü. Bizimle beraber inen turistleri turist bürosunun otobüsü dolaştıracaktı. Biz taksi isteriz dedik, bize bir taksi çağırdılar. Ertesi gün Bulgaristan'ın Milli Kurtuluş Bayramı'ydı. Kurtuluşlarının 20. yılını kutlayacaklardı. Her tarafa bayraklar, büyük büyük kasketli, kazmalı, kürekli işçi resimleri asılmıştı. şehir meydanındaki hoparlörden radyoda söylenen nutuklar yayınlanıyordu. Taksinin şoförü Türkçe de bilen uzun boylu genç bir delikanlıydı. "Yahu sizin burada da galiba çok nutuk söyleniyor," dedim. Başını hafif arkaya çevirdi, güldü. Başladık Varna plajlarına doğru gitmeye. Bir tarafta renk renk şemsiyelerle donatılmış kilometreler boyu alabildiğine bir plaj. Bir tarafta ağaçlıklar, bahçeler içinde geçen asfalt bir yol. Bir tarafta da dağınık dağınık oteller, lokantalar, gazinolar. Ama bir iki değil, yüzlerce. Ayrıca az paralı turistler için sıra sıra kulübe azmanı minicik evler yapmışlar. Birkaç gazino gezdik, ağaçlar içinde suların aktığı rustik yerlerdi. Özenmişler, bezenmişler, değirmen taklidi, mağara taklidi, lokantalar yapmışlardı. Her taraf tıklım tıklım Amerikalı, İsveçli, Alman turistlerle doluydu. Rustik, hasır kaplı, tahta fıçılı, tahta sandalyalı lokantaların yanında geniş teraslı lüks gazinolar, yüksek lüks oteller görünüyordu. Şoförün söylediğine göre yemek içmek dahil 50 liraya iki kişi kalabiliyormuş buralarda. Bir yerde iki büyük tas sütlü kahve, bir meyve gazozu ve şarap içtik, 5 lira ödedik. Şoför tam 2,5 saat gezdirdi bizi ve 45 lira aldı. Mutekit Hanım bunları gördükten sonra yine dövünmeye başladı. "Ah bunlar kalkınmışlar, ah bizim İstanbul'umuzda da böyle olsa, ah böyle olduğunu hiç bilmiyordum vesaire vesaire." Şoföre ayda kaç para kazandığını sordum, 400 lira artlığı varmış. Karısı da çalışıyor, 300 lira alıyormuş. Evleri bedavaymış, okul ve doktor masrafları yokmuş, aldıkları para yetiyormuş kendilerine. Bulgaristan'ın öteki taraflarını görmedim. Fakat Varna'nın turizmi gerçekten çok ilerlemiş. Biz hiçbir peşin hükme saplanmadan elimizi gözümüzün kenarından çekmeli ve pek de fazla bir şey bildiğimizi zannetmediğim bu memleketlerle ilgilenmeliyiz. Her şeyi öğrenmek, her şeyi derinliğine incelemek zarar değil fayda getirir. Nitekim bugün Batı memleketlerinin insanları akın akın gelmeye başlamışlar buralara. Görmeden değil, gördükten sonra, benim gibi 2-3 saatte de değil, iyice gördükten sonra bu memleketler üzerinde konuşmanın çok daha doğru olacağı kanısındayım. İnsanları tehdit eden en büyük tehlike bilmemektir. Bilmekten ve görmekten hiçbir zarar gelmez kimseye. Bilmekten ve görmekten hiçbir zarar gelmez kimseye dedim, değil mi? Acaba gerçekten öyle mi? 30 milyon Türk halkı her şeyi bilse ve görse, acaba bundan zararlı çıkacak kimseler olmaz mı? Olur, muhakkak ki olur. Ve zaten onun içindir ki halkın birçok şeyi bilip görmesini istememektedirler. Bir yazarı en çileden çıkaran şey de bu gerçeği anlamış olmasıdır. Köstence'ye akşama doğru geldik. Rehberimle şoförü beni Rıhtım'da karşıladılar. Doğru otele gittik. Lokantası, salonu, banyolu odalarıyla lüks değil ama temiz ve iyi bir otel. Kime baksam bir çıngırak sallanıyor kafamda. Bu da komünist, bu da komünist, bu da komünist. Yemekte rehberime sordum. Siz de komünistsiniz değil mi? Partiye kayıtlı değilim ama inançlıyım dedi. Niye inançlısınız? Ben bir işçiydim dedi. Bugün 3-4 dil konuşan bir tercümanım Romanya Kültür Enstitüsü'nde. Ayrıca üniversitede Marksist felsefe eğitimi yapmış. Şoförle aynı masada yemek yiyorduk. Rehberimle şoför arasında birbirlerine karşı olan muamelelerinde bir dostluk ve hiç yadırgamadıkları bir eşitlik göze çarpıyordu. Yalnız çalışırken şoför rehberin emrindeydi. Onun dışında aynı masada yemek yiyor, aynı odada yatıyorlardı. Şoföre sordum. Komünist misiniz? Ben şoförüm dedi. Niye komünist değilsiniz? Çok şey öğrenmek lazım olmak için. Kolay değil gerçekten komünist olabilmek. Yemekte uzun uzun iktisattan ve felsefeden konuştuk. Rehberim benden 6-7 yaş küçük, sakin, efendi ve biraz da safça bir gençti. Ama hayata işçi olarak atılmış bir kimse için doğrusu iyi yetişmişti. Odama çıkarken asansörde Tatar yüzlü bir kız Türkçe, "Biliyor musunuz ben de Türk'üm, hem Müslümanım da," dedi. 3 ay önce Afganistan çöllerinde gezerken de Türk'üm ve Müslümanım diyenlere rastlamıştım. Yatağımda Afganistan'dan Köstence'ye kadar yer yer karşıma çıkıp Türk'üm diyen insanları düşündüm. Bütün bunlarla aynı anlayış içinde, Alabildiğine kardeş ve rahat bir kalkınma ortamında beraber olmak mümkün değil miydi acaba? Türkiye, yeryüzü uygarlığında kendi yerini bulduğu gün, bu pek de imkansız görünmüyordu gözüme. Irkçıların vaktiyle hayal ettiği Turan, çok daha gerçekçi ve çok daha insanca bir çalışma anlayışı içinde kendiliğinden doğacak gibi geliyordu bana. Ertesi gün arabayla erkenden Bükreş'e hareket ettik. Yollar mısır, ayçiçeği tarlaları ve bağlarla doluydu. Bir tarafta Tuna akıyordu. Fakir fukaraya pek rastlanmıyordu. İnsanlar hep orta giyimli gibiydi. Ancak göz kamaştıran bir lükse de rastlanmıyordu. Ve asıl dikkatimi çeken özel araba seyrekliğiydi. Turist otomobillerinden başka otomobil pek yoktu yolda. Sebebini sordum. Romanyalılar otomobil almaya henüz başlıyorlar dediler. Adam başına ortalama milli gelir yılda 6.000 liraydı. Köylü motosiklet edinmeye başlamıştı. Araba ise büyük teknisyenlerden ağır işçilere doğru yayılıyordu. Milli gelir arttıkça ve Romanya'nın yatırımları geliştikçe araba sayısı da hep birlikte yükselecekti. Tuna'nın bir yakasından öteki yakasına salla geçiyorduk. Panjurları kırmızıya boyalı minyon köy evleri görüyorduk. Panayit Isratin'in anlattığı evlere benziyordu. Döndükten sonra bana sana iyi yerleri göstermişlerdir dediler. Romanya sosyalist olmadan önce de kalkınmıştı dediler. Bu sözlerde samimi bir şüphecilikten çok kasti bir inatlaşma var gibi geldi bana. Romanya'nın objektif olarak ortaya konmasından hoşlanmıyorlardı. Oysa iyiden iyiye incelemek gerekirdi Romanya'yı da. Bu inat bana lüzumsuz göründü. Peki ama orada özgürlük var mı diyorlardı. Bu soruyu ben de sordum Romanyalılara. Eşit olmayan insanlar dünyasında eşit olmayanların biz neden eşit değiliz diye bağırması özgürlük olarak vasıflandırılır orada. Özgürsünüz ya, neden eşit olmadığınızı bağırıyorsunuz ya denir. Fakat onlara yine de eşit olma imkanı verilmez demişlerdi. Ve onlar da bana sormuşlardı. Burada insanlar arasında bir eşitsizlik, bir sosyal adaletsizlik görüyor musunuz? Her insan istediği seviyeye çalışarak ulaşmak hakkına ve şartlarına sahip değil mi? Bir işçi isterse çalışarak mühendis, profesör, politikacı olamaz mı? Yollar açık değil mi? Şartlar müsait değil mi? Doğrusu müsait demiştim. Özgürlüğü konuşma açısından değil de iktisadi seviye açısından almak ilk defa karşıma çıkıyordu. Bunları buradaki dostlarıma anlattığım zaman aralarında tenkit ederek fakir yaşamak, ağzını açamadan daha iyi yaşamaktan yeğdir dediler. Nereden biliyorsunuz dedim. Çünkü bunu söyleyenlerin kendileri fakir değildiler. Gerçekten insan özgürlüğü üzerinde ne kadar düşündüklerini ve gerçek özgürlüğe büyük bir saygı duyup duymadıklarını da bilmiyordum. Yalnız kızdıkları yazının basılmamasından yana olanlar vardı içlerinde ve galiba özgürlüğü sadece kendilerinin özgürlüğü olarak alıyorlardı. Kendilerinin özgürlüğü ise başkalarını çalıştırarak rahat yaşama özgürlüğüydü. Tıpkı kraliyet sisteminde kralın özgürlüğü gibi. Kral nasıl cumhuriyet rejiminde krala ait özgürlüklerin mevcut olmamasından şikayet ederse, onlar da sosyalist düzenlerde burjuva özgürlüğünün olmayışına kızıyorlardı. Yalnız bunu etli kemikli olarak değil de pek kaypak şekilde ortaya koyuyorlar ve halk önünde ciddi bir tartışmadan kaçınarak böyle bir tartışmaya girişenlerin gözünü korkutmayı tercih ediyorlardı. Ve bunu da özgürlük adına yaptıklarını ileri sürüyorlardı. Hatta Romanya üzerine seri bir yazı yazmama dahi izin vermemişlerdi. Romanya'yı beğendiğimi anlamışlardı. Onlarla aramızda çok görüş farkı vardı. Onlar bir yerlere gittiler mi kendi zevkleri açısından bakıyorlardı olaylara. Mesela istedikleri an bir taksi bulamazlarsa sinirleniyorlardı. Bu ne biçim memleket diye kızıyorlardı. Ama orada yaşayan şoförlerin açısından incelemiyorlardı meseleyi. Ola ki taksiye binmeye kalkan kişiler biraz zahmet çekiyorlardı ama şoförler 8 saatten fazla çalışmadıkları için adam akıllı rahat ediyorlardı.